Evet, bu sabah sizi Markos 1. bölüme götürmek istiyorum. Markos 1. bölüme götüreceğim. Markos 1. bölüme götürürken orada aslında iman ettikten sonra Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar verdikten sonra İçinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde iman edenler için verilen, onlara yüklenen bir sorumluluk olduğunu size bu sabah açıklayacağım. Bu sorumluluğun hangi sorumluluk olduğunu, ne olduğunu size açıklayacağım. 7 ayet okuyacağım size Markos 1. bölümden. O kısa parça içerisindeki bu gerçeği birlikte anlamaya çalışacağız. Onun için bu sabahki konumuza başlık olaraktan imanlının yeryüzündeki sorumluluğu başlığını verdim. Sorumluluk nedir? İman ettik, kurtulduk, Tanrı'nın çocuklarıyız. Yatır başı al maaşı misali değil. Her şey bitmiyor, her şey orada noktalanmıyor. Ne oluyor? Bir sorumluluk yükleniyor bize. İman etmiş olmanın getirdiği bir sorumluluk. O sorumluluğu hayatımızda devam ettirmemiz gerekiyor. Rabbimiz de bunu aynı şekilde yaptığı gibi. Onun için açalım 1. bölümü. Ve ben size buradan artık elimdeki kitabın yazıları büyük olduğu için kendim okuyabiliyorum. Daha önce Ali'ye ya da Hayrettin kardeşi okutuyordum. Ama hamdolsun artık Ali kardeşim sayesinde bir tane büyük yazılı okuyabileceğim, elimde kutsal kitap var hamdolsun, görebileceğim, daha iyi görebileceğim. 14. ayetten okuyacağım sizlere. Yine ayağa kalkalım, oturacaksınız zaten. Ayağa kalkalım, değişiklik olsun. Bu kendisi mi kapandı, ben mi kapattım? Ulan bu hakikaten sizi seviyor bu kapağı. Evet. Şöyle diyor, Yahya'nın tutuklanmasından sonra İsa Tanrı'nın müjdesini bakın duyura duyura Celile'ye gitti. Gitti de sadece yürüyerek gitmedi, anlata anlata gitti. Anlatabiliyor muyum? Çok harika bir şey. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin. Müjdeye inanın. İsa Celile Gölü'nün kıyısından geçerken göle ağ atmakta olan Simon ile kardeşi Andreas'ı gördü. Bu adamlar balıkçıydılar. İsa onlara ardından gelin dedi. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. İsa biraz ileri gidince Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü. Teknede ağlarını onarıyorlardı. Hemen onları çağırdı. Onlar da babaları Zebedi'yi işçilerle birlikte teknede bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Ayakta kalalım Fikret kardeş. Bir dua et. Rab sözü açsın değerli kardeşler. Yoksa anlamamız mümkün değil. Şimdi Rabbimiz biliyorsunuz Yahya'nın baptizinden sonra göklerden gelen sen benim sevgili oğlumsun. Senden hoşnudum onay sözleriyle destekleniyor. Sonrasında ne oluyor? Çöle gönderiliyor. Doğru mu? Desteklendikten sonra kutsal ruh tarafından çöle gönderiliyor. Rabbimiz çöldeyken 40 gün boyunca çölde şeytan tarafından, iblis tarafından deneniyor. Ve o denenmeyi başarıyla atlatıyor Rabbimiz. Ve atlatıyor da nasıl atlatıyor biliyorsunuz değil mi? Çok harikadır. Orada çünkü bizim her birimizin aslında önünde tutması gereken ruhsal bir prensip, ruhsal bir ilkeyi aslında önümüze koyuyor. Şeytan Rabbimizi ne ile denedi? Söz ile denedi. Demek ki diyebilir miyiz? Sözü bilmek yetmiyor. Çünkü sözü şeytan bizden daha iyi biliyor. İsa'yı bile, Rabbi bile şeytan söz ile denedi. Hem de eski antlaşmadan harika bir şekilde o sözleri kullanaraktan. Ama Rabbimiz nasıl yanıt verdi? Yine sözle. Üç kez denendi, üç kez de şu ifadeyi kullandı. Yazılmıştır. İnsan sadece ekmekle yaşamaz, Tanrı'nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar dedi. Vurdu kafasına hemen. Arkasından dedi ki, Allah'ın Rabbi denemeyeceksin. Üçüncüsünde ne görüyoruz? Allah'ın Rabbine ne diyor? Kulluk edeceksin sadece. Doğru mu? Demek ki yazılmıştır, yazılmıştır, yazılmıştır. O zaman diyebiliriz. Hem dünkü konuşulan konu ya bir dün konuşulan konulara bağlantılı olaraktan Rabbin sözünü hangi oranda iyi bilirsek yanlış öğretilere karşı, çirkin yorumlara karşı, uygun olmayan yorumlara karşı daha dik durma imkanına kavuşmuş oluruz. Nokta. Bu örnek hepimiz için geçerli değerli kardeşler. Rabbimiz deneniyor. Denemeyi başarıyla üstesinden geldikten sonra okuduğumuz gibi Celile'ye giderek açık hizmetine başlıyor. Sonrasında Tanrı'nın müjdesini ne diyor? Duyura duyura, anlata anlata Celile'ye gidiyor. 14. ayette okuduğumuz gibi. Neydi onun bildirisi? Baktık, zaman doldu diyordu. Ne demektir bu? Yani şu demekti, krallar kralı olan Rab İsa Mesih'in insanlar arasında görüneceği zaman gelmişti. Bunu açıklamış oluyordu. İkincisi ise Tanrı'nın egemenliği yaklaştı diyordu. Bununla da şunu kastetmiş oluyordu. İsa Mesih halkın arasında olduğu için egemenliğinin yaklaşmış olduğunu açıkça beyan etmiş oluyordu. Ve üçüncüsü de neydi? Tövbe etmek ve müjdeye iman etmek. Tövbe etmek ve müjdeye iman etmek için çağrılmıştı. Yani Tanrı'nın egemenliğe girebilmenin koşulu nedir? Tövbe ve iman. Bu harika bir gerçeği önümüze koyuyor aslında. Rabbimiz İsa Mesih'in getirdiği mesaj aynı mesajdı değerli kardeşler. Tövbe ve iman. Şimdi biz tövbeyi ve imanı bir bütün, birbirine geçen iki ne diyelim? Zincirin halkası diyelim. Birbirini tamamlayan halkalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani yeniden doğmanı sağlayan, kurtuluşu gerçekleştiren iki bacak. Bunlardan bir tanesi tövbe, diğeri iman. Bir bütün değerli kardeşler. Yani tövbe olmadan iman olmaz. İman olmadan da tövbenin gerçekleşmesi kesinlikle mümkün değil. Yani madalyanın iki yüzüymüş gibi düşünebiliriz bunu değerli kardeşler. Şimdi biz iman ile İsa Mesih'e döndüğümüzde ne yapıyoruz? Gitmekte olduğumuz yöne, yani günahlı eski yaşamımıza sırt çevirmiş oluyoruz. Eski hayata sırt çevirmiş oluyoruz. Şimdi ben eski hayatıma, günahlı hayatıma sırt çevirdiğim zaman o zaman yüzüm nereye bakıyor? Rabbe bakmış oluyor. Demek ki tövbe onun için çok önemli. Onun için Yunanca'da metanoi sözü kullanılıyor. Gittiğin istikamette aslında anlayışa varmak anlamında. Anlayışa kavuşmak. Biz o gerçeği kavruyoruz. O anlayışa kavuştuğumuzda gittiğimiz yoldan sırtımızı geriye çevirip o gitmekte olduğumuz yola sırtımızı çeviriyoruz ve bambaşka bir yola gitmiş oluyoruz. O zaman sırtımızı çevirdiğimiz zaman daha önce baktığında orada oradaki ağaçları görürken burayı çevirdiğim zaman orada mavi dört ayaklı bir şey görüyorum. Bambaşka bir şey. Orada bak bu yok. Demek ki eski hayata sırtımı çevirdiğim zaman eski hayat eski hayatta kalıyor. Yepyeni bir yaşama, Rabbe, Rab Tanrı'ya yüzümüzü çevirmiş oluyoruz. Onun için kutsal sözde bu gerçeği Habercilerin İşleri 3. bölümde şöyle onaylıyor Petrus. Günahlarınızın silinmesi için tövbe edin, Tanrı'ya dönün. 3. bölüm 19. ayette. Paulus da aynı mesajı vermiş miydi bize? Vermişti. Yine 26. bölüm, Habercilerin İşleri 26. bölümde. Ne diyor? Tövbe edip Tanrı'ya dönmeye çağırdı. Tövbe nedir? Tanrı'ya dönmektir. Tövbe ettiğin zaman artık geçmişe bir çizgi çiziyorsun. Çizgi atıyorsun. Ama bunu yaptığın zaman da birçok şeyleri bırakman gerekiyor. Bunu da düşünmek gerekiyor. Doğru mu? Çizgi çekiyorsun. Ve yüzünü Rab Tanrı'ya çevirip yola devam ediyorsun değerli kardeşler. Demek ki ortaya çıkan sonuç yeni doğumun, yeni yaratılışın iki bacağı var. Biri tövbe, diğeri de iman. Şimdi ben samimi bir yürekle, içten, gerçekten onun bunun itmesiyle değil, onun bunun masaj yapmasıyla da değil. Yapıyoruz bak, ben bunu inkar etmiyorum, ben de yaptım. Ama yapa yapa yapmamayı öğrendim. Ne kadar yanlış olduğunu gördüm. Biz itiyoruz ama kişi hazır değil buna. Ya diyoruz ki sen yap ya. Yap ya. Yani yapınca ne oluyor? Ben kendimi gösteriyorum abi. Benim aracılığımla iman et. Övünen Rab ile övünsün. Doğru mu abi? Övünen Rab ile övünsün. Bunu ben içten ve candan söylüyorum. 37 yıldır ben bunu öğrendim. Bizzat insanlarla yıllardır koşuyorum. 25 senedir kitap masası yapıyorum. Gerçekten cezaevine gidiyorum 18 yıldır. 15 kişi orada da iman etti. Ama itmedim hiçbir zaman. Ama bugün gerçekten bunu yaparak, yaşayarak öğrendiğimi söyleyebilirim değerli kardeşler. Eğer tövbe eden kişi arkasından, tövbenin arkasından Rab İsa'ya iman denen şey onu izlemezse, yani tövbeyi iman izlemezse, tövbenin de hiçbir anlam ifade etmediğini söylemek istiyorum. Tövbenin arkasından iman, tövbeyi izlemesi gerekiyor. Onun için açık bir dille yürekten söyledim. İçten samimi bir yürekle gelme ifadesini kullandım. Tövbe etmek, günahını kabul edip açıkça itiraf etmek anlamı taşıyor ama iman etmek de kişinin İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcısı olarak bağlanmış olduğunu açıklıyor. İman bizi bağlıyor Mesih'e, vagonun lokomotife bağladığı gibi. Tövbe, biz günahımızı açıkça söylüyoruz. Ama söylediğimiz noktada kalmak için İman etmek gerekiyor. Bağlanmak gerekiyor. Gerçek anlamda günahlarına sırt çevirmeden İsa'ya gelmek mümkün değil. Eski hayatına sırt çevirmen gerekiyor. İman ettikten sonra, yeniden doğduktan sonra düşüyor muyuz? Dün de söyledik. Tabii ki düşüyoruz. Çünkü cennette değiliz. Düşeceğiz. Ama düştüğümüz yerde kalmayacağız. Kalkacağız, üstümüzü silkeceğiz, devam edeceğiz yola. Yine düşeceğiz ama yine kalkacağız. Ama iman etmeden önce o tövbe çok önemli. Eski hayatına sırtını çevirmek çok çok önemli değerli kardeşler. Onun için biz önce Rab İsa Mesih'e gelmem gerektiğini görmem lazım. O ihtiyacı görmem gerekiyor. O ihtiyacı görmem gerekiyor ki yani nasıl ki ben önce hastalığımı kabul etmem gerekiyor doktora gitmeden önce. Doğru mu? Ali de bir konuda doktora gitmesi gerekiyordu. Rahatsızlığından dolayı. Ama Ali ile o sohbeti yaparken Ali kabul etti hastalığını. Bu bende var. Ondan sonra doktora gitti. Hepimizde de böyle olmuyor mu? Ben hasta olduğumu kabul etmezsem doktora niye gideyim ki? Ben İsa Mesih'e ihtiyacım olduğunu görmem gerekiyor. O ihtiyacı duyumsamam gerekiyor ki kurtarıcı Mesih'e yönelebileyim. Ona gidebileyim sevgili kardeşler. Onun için tövbe ve imanı bir şekilde iç içe olarak görmemiz gerekiyor. Şimdi iman ettik, yeniden doğduk. Yeniden doğmuş olmanın getirdiği bir sonuç var. Tanrı'nın çocuğu olduk. Tanrı'nın çocuğu olduktan sonra yürekte gerçekleşmiş olan iman. Ben onu göremiyorum. Ama onun bir işareti var. Ne yapıyoruz? Vaftiz oluyoruz. Ne zaman vaftiz oluyoruz? İman ettikten sonra vaftiz oluyoruz. Neden vaftiz oluyoruz? Kime ait olduğumuzu göstermek için. Yani ben suyun içerisine gömüldüğüm zaman eski hayatıma öldüm. Artık Recep yok. Yani eski hayatıma öldüm. Recep yok. Rab ile birlikte öldüm. Çıktığın zaman suyun altından yeni bir hayata adım atmış oluyorsun. Yeni bir sayfa açmış oluyorsun sevgili kardeşler. Bunun işareti vaftiz. Ben her zaman vaftiz konusunu konuşurken şu işareti veriyorum. Bu yüzük. Bu yüzüğün ifadesi nedir? Bu yüzük beni birine bağlıyor. Eşime bağlıyor. Doğru mu? Eşim bana ait, ben eşime ait. Doğru mu? İşareti ne bunun? Yüzük. Peki benim Rab'be ait olduğumu gösteren işaret ne? Vaftiz. Vaftiz bir işaret gibi düşünebiliriz. Kime ait olduğumuzu gösteren işaret. Ama yeri gelmişken bunu da söylemekte yarar görüyorum. Vaftiz tek başına kesinlikle kişiyi kurtarmaz. Hani meşhur bir söz var ya. Bu neye benzer? Eğer anlamadan bilmeden girip çıktığın zaman kuru girip kuru girip yaş çıkmak gibi bir şey. Yani kuru giriyorsun, yaş çıkıyorsun. Ondan sonra yani niye bana bir şey olmadı ya diyorsun. Bir değişim olmadı. Anlatabiliyor muyum? Çünkü önce onun öncesini anlaman gerekiyor. Niçin karar verdi? Değil mi? O yeniden doğuş olacak ki girip çıktıktan o duyguyu yaşayabilesin. Değerli kardeşler. Onun için kişiyi kurtaran imandır. Yeniden doğuşu sağlayan imandır. Onun için Rabbimiz İsa Mesih Celile Gölü kıyısından geçerken göle ağ atmakta olan Simon ile kardeşini ne yapıyor? Görüyor. Ve sonrasında da okuduk. Teknede balık ağlarını onaran Yakup ve Yuhanna'yı görüyor. Doğru mu? Bu kişiler geçimlerini ne ile karşılıyorlardı? Balıkçılık yaparak karşılıyorlardı. Çok basit insanlardı bunlar. Sıradan basit balıkçıydı bu insanlar. Ama Rab ne yapıyor? Onların uğraştığı mesleğin bir çıta daha üstüne çıkaraktan çok daha onurlu bir sorumluluk için onları insan tutan balıkçılar yapmak için çağırıyor. Normal balık tutmak için değil ama insanı Rab'be kazanmak için, Tanrı'ya kazanmak için onları ne yapıyor? Çağırıyor. Şimdi bu insanlar bu çağrıyı bekliyorlar mıydı? Hiç beklemiyorlardı. Hiç beklemiyorlardı. Ama değerli kardeşler, buna rağmen bu çağrıya karşı bu kişilerin vermiş olduğu yanıt kesinlikle kayda değer niteliktedir. Bunun altını önemli çizmek istiyorum değerli kardeşler. İman eden kişiler olarak Rabbimiz buradaki balıkçılar gibi yaşamlarımızın bir noktasında bizi de çağırdı. Beni 1979'da çağırdı. Kutsal ruhu ve sözü aracılığıyla beni hazırladı. İtmedi, bıraktı. Kararı ben verdim. İki kişiydik. Diğer arkadaş sen kafayı mı yedin dedi. Din bir morfindir dedi. Dedim hamdolsun ki bu bir din değil. Her zaman vurguluyoruz. Ben her zaman söylüyorum değerli kardeşler. Gerçekten bu önemli. İsa Mesih kutsal kitabın hiçbir yerinde ben bir din getirdim. Benim dinim en iyi dindir. Bu dini izleyin demedi. Yani bir din reklamı yapmadım. Doğru mu? Ama yol benim dedi. Gerçek benim dedi. Yaşam benim dedi. Demek ki İsa Mesih'e evet demek yeni bir yaşama girmek demektir. Onun için dün söylendi ya burada defalarca. Mesih'i yeni yaşamını giyiniyoruz biz değerli kardeşler. O yaşam içimize yerleşiyor değerli kardeşler. Hamdolsun. İman etmiş olmanın aslında anlamı da bu. Onu izlemeye karar verdiğimiz o döneme baktığımızda bizler de o anı hiçbir zaman düşünmedik ve hiçbir zaman planlamadık. Doğru mu? Ben de İsa'yı bir peygamber olaraktan biliyordum. Ben 1979'un başlarında kilisenin önünden on binlerce kez geçtim. İzmir'deki o Amerikan askerlerinin gittiği kilisenin önünden ben on binlerce kez geçtim. Hatta benim özel dil okuluna gittiğim dönemde dernek onun yanındaydı. Turkish American Association diye. Orada o derneğe gidiyordum. On binlerce kez geçtim oradan. Ama bir kere içimden bir istek yoktu oraya girmek için. İsa Mesih'i bir vaaz aracılığıyla, oradan işittiğim bir vaaz aracılığıyla ben onu bambaşka bir kişi olarak tanıyacağımı hayal bile edemezdim. Aklımın ucundan bile geçmezdi değerli kardeşler. Onun için hepimizin hayatında bu farklı farklı şekilde, farklı farklı dönemlerde gerçekleşti. Doğru mu? Bunun bir sonucu olarak da onu Rabbimiz ve kurtarıcımız olarak kabul ettik. Onunla birlikte yürümeye karar verdik. Ve peki kurtarıcımız olarak kabul ettikten sonra bu yetiyor mu? Kurtarıcımız olarak kabul ettikten sonra kabul etmek yetmiyor. Yani her şey iman etmekle son bulmuyor sevgili kardeşler. Bunun da altını önemli çizmek istiyorum. Rabbimizin bu balıkçılar için nasıl ki bir planı, bir tasarısı vardıysa da bizler için de her birimiz için de bir planı var. Bir tasarısı var. Biz bunu göremiyoruz. Ama nasıl ki o Michelangelo baktığında mermere Davut'un heykelini gördü o mermer içerisinde. Ama Rab bize baktığında Recep'i ben ne için kullanacağımı biliyor. Ali'ye baktığımda Ali'yi ben hangi yönde kullanacağımı biliyor. Rab bunu görüyor, biliyor ve o yönde, o yöne doğru giden bir biçimde yontuyor bizi, biçimlendiriyor. Hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Fiziki anlamda da, ruhsal anlamda da değerli. Hepimiz farklı noktalardayız. Doğru mu? Ama güzelliği yaratan da bu. Farklı olmak değerli kardeşler. Evet. İnsan tutan balıkçılar. Rab bizleri insan tutan balıkçılar olaraktan çağırıyor. Ama onun öncesinde yapmamız gereken, atmamız gereken adım var değerli kardeşler. Bir şeylerden vazgeçmek. Şimdi bu balıkçılara baktığımız zaman onlar bir şeylerden vazgeçmeleri gerekiyordu. Doğru mu? Aynı şekilde. Bizler de bir şeylerden vazgeçmek, geride bırakmamız gerekiyor iman ederek. Bir şeylerden vazgeçmek dediğimizde tüylerimiz yukarı kalkıyor. Hangimizin hoşuna gidiyor bir şeylerden vazgeçmek deyince? Değil mi? Vazgeçmek gerçekten de o kadar kolay, kabul edilir bir kavram değil değerli kardeşler. Göksel tahtını terk eden İsa Mesih'i düşünün. O da bir şeylerden vazgeçti değil mi? Bakın, eğer o yüceliğini bir tarafa bırakmamış, ululuğunu bir tarafa bırakmamış olsaydı, yeryüzüne gelmemiş olsaydı, İbrahim kardeşim de burada söylediği gibi, bizim kurtuluşumuz gerçekleşmezdi. O karar verdi. Doğru mu? Karardan konuştuk dün. Ali kardeş çok güzel açıkladı. Karar. Değil mi? Bıraktı. Ne olmaya karar verdi? İnsan olmaya karar veriyor. Belki hatırlarsınız. Ben birkaç yıl öncesi birkaç defa burada bu insan olmaya karar vermesinin nedenini bir örnekle bir kardeşin yaşadığı çok tanınmış bir vaiz var, Billy Graham diye. Onun, o adama devamlı, bizlere de devamlı sorular soruluyor. Aynı ona da soruluyor. Sorulan soru şu: ya neden Tanrı insan olması gerekiyordu? Ya yukarıda gücü yeten, her şey üzerinde egemen olan Tanrı bir harekette, tek bir hareketle şey yapamaz mıydı? Her şeyi bitiremez miydi? Bitirebilirdi. Ama niye insan olmaya karar verdi? Neden insan oldu, aramıza geldi? Ben buna yanıt veremedim diyor. Ama bir gün torunumla beraber, ah çok tatlı o torunlar gerçekten. Ben de torun sahibi oldum. 5,5 aylık. Size anlatamam onun güzelliğini. Yani bana kazandırdığı değeri, yorgunum bitkinim, bir elime alıyorum. Ali de söylerdi, inanmazdım çok fazla. Annem de söylerdi. Elime aldığım zaman elektrik boşaltıyorum. Bütün şeylerim, kafamdaki bütün sorunlar kaybolup gidiyor. Gerçekten söylüyorum. Tatlı bir şey. Rab hepimize sağlasın o. O imkanı versin. Değerli kardeşler. Onun için Filipliler 2. bölüm. İbrahim kardeşim söyledi bunu. Kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Şimdi bu kardeş torunuyla yolda yürürken karıncaların yuvasının üzerine basıyor. Hemen hatırlayacaksınız belki. Karınca yuvasına basınca biliyorsunuz karıncanın antenleri var. Değil mi? Ön kolları var. Değil mi? Ve o şeyde yürürken bir bakıyor torun birdenbire, büyük baba ne yaptın ya diyor. Bak karıncaları mahvettin. Tabii birinin kanadı gitmiş, birinin anteni gitmiş, birinin bacağı gitmiş, birinin kolu gitmiş. Çırpınıyorlar zavallılar. Baba gel diyorlar, eve gidelim, iğne iplik alalım. Onların kollarını, antenlerini dikelim, yaşasınlar. Diyor ki orada Rab bana açıklamada bulundu. Yani içime bir ışık doğdu diyor. Ve anladım Tanrı neden insan olması gerektiğini. Ve dedim ki oğlum bak sevgili yavrum demiş. Biz onlara kendi iğne ve ipliğimizle onları dikmeye, onarmaya çalışırsak biz onları öldürürüz. Karınca olmamız gerekiyor. Yani karıncavari iplik lazım. Karıncavari iğne lazım. Ki onları tekrar hayata kavuşturalım. İşte benim Rabbim de insan olması gerekiyordu. Recep'i günahın getirdiği o ölüm pençesinden kurtarabilmek için. Onun için diyebiliriz. Ölüm öldü hamdolsun. Ölüm öldü. Ey ölüm zaferin nerede? Ey ölüm dikenin nerede? Diken yok artık. Rab ölümün dikenini ne yaptı? Kırmadı. Aldı götürdü. Ölümün gücü artık üzerimizde egemen değil. Öleceğiz bir kez. Ama ikinci ölüm bizim için geçerli değil. Onun için diyorlar, ne diyorlar? İki kez doğan bir kez ölür diyorlar. Ama bir kez doğan iki kez ölecektir. Fiziken doğuyoruz, bir de yeniden doğmak var. Yeniden doğuşu gerçekleştiren kişi bir kez ölecek. İkinci kez sonsuz yaşama dirilecek diyor. Sonsuz yaşama. Bu bizi teselli etsin değerli kardeşler. Onun için ululuğunu bırakmak, bu çok kolay bir şey değil. Büyük bir fedakarlıktı bu. Misyonerler de, hani misyoner diyoruz ya, bu görevi üstlenen kardeşler değişik ülkelere gidiyorlar. Onlar da ülkelerini, değil mi, sevdiklerini, sahip olduğu o güzelim olanakları geride bırakıyorlar. Değişik ülkelere gidiyorlar. Rabbin sevgisini başka insanlara götürebilmek için, müjdeyi paylaşabilmek için, o canların da kurtuluşuna aracı olabilmek için sevgili kardeşler. Mesih de değerli kardeşler onlara ne dedi? Bakın dikkat edin. Beni izleyin dedi. Sizi insan tutan balıkçılar yapacağım. 17. ayette. Şimdi onlar ne yaptılar? Bu çağrıyı aldıktan sonra ne yaptı onlar? Şimdi okuyalım. 18. ayete bakın. Ne diyor orada? Onlar da hemen ağlarını bırakıp onun ardından gittiler. Burada dikkate çeken bir söz var aslında. Nedir o söz biliyor musunuz? Bana göre. Hemen sözü. Bu hemen sözü bence kayda değer nitelikte değerli kardeşler. Kesinlikle bunu bu şekilde görüyorum. Çünkü bu kişi şimdi bir kişi olsa, tek kişi olsa, tek kişinin karar verip gitmesi daha bir başka. İki kişi ise, üç kişi ise, beş kişi ise karar vermek çok daha başka. Ya onlar şimdi birbirlerine ya bir dakika ya bu da nereden çıktı demeleri gerek mi muydu? Yani iki arkadaş da onlar, balıkçıydılar. Ya bir dakika bu da nereden çıktı? Önce şunu ya da bunu yapmamız gerekir demeleri gerekirken ne oluyor? Her şeylerini bırakıyorlar bunlar. Arkalarında terk ediyorlar ve İsa Mesih'in ardından gidiyorlar. Ve Rabbimiz Luka 14. bölümde, şimdi ters bir durum var. Şölen benzetmesine baktığımız zaman, orada tam bir ters durum söz konusu. Yeme çağrılmış olanların birçoğunun gelmemek için bin dereden su getirdiler değil mi? Birçok bahaneler ürettiler. Birincisi dedi ki, bir tarla satın aldım, gidip görmek zorundayım dedi. Ya hangimiz tarlayı görmeden tarlayı satın alır? Bahane mi değil mi? Bin dereden su getirmek mi değil mi? Allah aşkına sorarım size. İkincisi bakın ne diyor bir başkası. Beş çift öküz aldım, onları denemeye gidiyorum. Ulan denemeden öküz alınır mı? Boyundurağa giriyor mu, girmiyor mu? Sakat mı değil mi? Topallıyor mu, topallamıyor mu? Neticede ben onu öküzleri ne için alıyorum? Et için almıyorum herhalde değil mi? Çift sürmek için alıyorum. Mutlaka denemiş olmalı. Ama diyor ki bahane ya. Hani diyoruz ya yalandan kim ölmüş? Bahane ya. Diyor ki bir deneyim bakayım diyor. Onun için denemek istiyorum. Yine bir başkası diyor ki yeni evlendim. Yeni evlendim. Bu nedenle gelemiyorum diyor. Sanki evlendin 3 gün sonra boşanmıyorsun ki kardeşim. Evlilik bir süreç. Belki 20 yıl, belki 30 yıl, belki 40 yıl, belki 50 yıl. Değil mi? Normalde Tanrı'nın gözüne bak bugün dünyada boşanmaların sayısı oldukça artmış durumda. Ama bu böyle. Değerli kardeşler. Bahaneler, bahaneler. Demek ki bu insanlar da, bu balıkçılar da, bu basit balıkçılar da doğal olaraktan şöyle diyebilirlerdi. Bir süre lütfen düşünmemize izin ver. Doğru mu? Diyebilirlerdi. Bir dakika düşünmemize izin ver. Bu teklif bizlere ne gibi bir getirisi olacak? Ne gibi kazanç sağlayacak? Senin bizi çağırdığın, verdiğin o sorumluluk acaba balıkçılıktan daha mı yukarıda, daha mı aşağıda maddi yönden? Değil mi? Bakalım bize kazanç, nasıl bir kazanç sağlayacak değerli kardeşler? Bu kişiler o dönemin en karlı olan balıkçılık işini bırakarak İsa'nın ardından gidiyor bu insanlar. Basit değil değerli kardeşler bu. Ve o balık tekneleri onların ekmeğini sağlıyordu. Ya balık teknelerini terk ediyorlar. Yani ekmek teknesini terk ediyorlar. Onlara kazanç sağlayan, yaşamlarının devamını sağlayan ekmek teknesini terk edip gidiyorlar değerli kardeşler. Bu gerçekten de kolay bir karar değil. Demek ki İsa ile birlikte yürümeye karar verdiğinde bir şeyleri geride bırakman, terk etmen gerekiyor. Yani iman etmeden önce yaşamakta olduğun hayatı eski günahlı yaşamı arkada bırakman gerekecektir öncelikle. Yani görev öncesi, göreve soyulmadan önce, görevi üzerine almadan önce yeniden doğarak yeni yaşamın sahibi olman gerekiyor. Ama bunun yanı sıra onun ile olan ilişkin doğru bir şekilde devam etmesi de gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde hizmet edebilmek için. Yani o ilişki olmalı ki sonraki hizmetimiz de sağlıklı bir şekilde devam edebilsin. Demek ki bizler de iman hayatımıza ne engel teşkil ediyorsa, geçmişten beraberinde getirdiğimiz, bu birçok şey olabilir. Yani yanlış anlamayın, Ali de burada devamlı dile getiriyor. Sigara olabilir, alkol bağımlılığı olabilir. Bağımlılıktan söz ediyorum yalnız. Çünkü bir kişiyle konuşurken dedim ben bırakırım diyor istersen. Tamam, sen bırak diyorum. Sigarayla ilgiliydi. Dedim ki bir hafta ben bu sigarayı içmeyeceğim de o zaman o senin üzerinde egemen olmadığını söyleyebilirim. Ama yok. Bırakın bir gün bile dayanamıyor, yapamıyorum diyor. Demek ki bağımlılık. Doğru mu? Bağımlılık. Ama bakın ben burada meşhur olmak için de bir şey söylemiyorum. Eminim ki Ali de karar verdiğinde bir takım şeyleri bırakması gerekiyordu. İbrahim karar verdiğinde diskodan söz etti. Oo ben de çok severdim diskoyu. Türkiye'de bir de sınırlıydı. El bile tutmak zordu. Kızların ellerini tutup, kız arkadaşlarımızı elle tutup dolaşmak da zordu o zamanlar. Değil mi Ali? Ne kadar zordu. Ama yine böyle okul sınıflar arası eğlenceler yapıyorduk disko gibi. Anlatabiliyor muyum? Bıraktım diyor. Benden Rab onları aldı. Ama bırakırsan alıyor. Bırakmazsan, hani los lasın diyoruz ya, bırakma olmazsa almıyor Rab. Elinden zorla alan bir Rab değil. Bırakmamız gerekiyor değerli kardeşler. Onun için Rab be izin verelim bizi yontmaya devam etsin. Acı da veriyor olsa izin verelim rendeleyerek, yontarak bizi istediği noktaya getirsin. Zaten iman hayatı da rendelenerek, yontularak devam eden bir hayat biliyor musunuz? İman hayatı böyle bir süreç. Her gün yontuluyoruz, rendeleniyoruz. Doğru mu Şafak? Kesinlikle. Demek ki Rabbimiz Mesih İsa'ya itaat etme konusunda ne mala mülke ne de başka etkenlere izin verilmemesi gerekiyor. Yani Rabbimiz çağırdığında bu çağrının önüne geçebilecek hiçbir şey olmamalı. Bu insanların tek bir soru bile sormamış olmaları bunun en belirgin kanıtı. Tek bir soru bile sormadı bu insanlar. Rabbimiz bugün de sözü ve kutsal ruhunu birlikte uyum içinde kullanarak çağırmaya devam ediyor. Çağırdığında onu Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmemize hiçbir şey engel olmaması gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için bu önemli bir karar. Ben o kararı verdiğim zaman değerli kardeşler gerçekten ben de birçok şeyi geride bırakmam gerekiyordu. Ailemi, arkadaşlarımı ve öyle bir noktaya geldi ki babam dedi ki Recep adında oğlum yok benim. Bu kolay bir ifade mi? Arkadaşlarım, 8 kişilik bir grubumuz vardı. Her biri beni terk ettiler. Şimdi daha büyük bir aileye sahibim, ayrı bir kolay. Afrika'ya gitsem orada da biliyorum ki kalabileceğim bir yer var. Rabbin ailesi büyük, hamdolsun. Birçok şeyi bırakmam gerekiyordu. Rabbin kendisine söylemiyor mu? Matta 7. bölümde. Kapı dar diyor. Kapı dar. Yani yol çetin. Yol çetin. Yani yol zor. Yani rahatımızı, bazen de sahip olduğumuz kariyeri geride bırakmak gerekebilir. Ama sonunda ne gördüm biliyor musunuz? Yürekten söylüyorum bunu. 1979'un sonunda, başında başladı. Sonunda karar verme noktasına geldim. 1979'da aldığım kararın önüne geçebilecek daha üstün bir karar olmadığını gördüm. 79'da aldığım kararın önüne geçecek daha üstün bir karar göremedim değerli kardeşler. Zaten iki şey hayatımda benim çok önemliydi evet dediğimde. Bir evlenirken, bir de bu Rabbe evet derken. İki önemli karar. Terk edip eski yaşamı geride bıraktığında ne oluyor? Bambaşka bir yaşam içerisine giriş yapmış oluyoruz. Yani yüce bir yaşama çağrılmış oluyoruz. Bu kişiler sıradan basit insanlardı. Kariyer ve eğitime önem verilen bir dünyada balıkçılık mesleği böyle harika bir meslek değildi. Değerli kardeşler. Gerçekten de. Günümüzde de böyle değil mi? Farklı mı? Varsa mühendissen farklısın, doktorsan farklısın, ne bileyim sıradan bir memursan farklısın. Ya da fabrikada çalışan bir işçiysen farklısın değerli kardeşler. Ama bizi farklı kılan eğitim değil. Bakın farklı kılan ne? Lütfen bakalım kutsal söze. Habercilerin İşleri 4. bölüm 13. ayete. Bakın ne diyor? Kurul üyeleri Petrus ve Yuhanna'nın yürekliliğini görüp de bunların eğitim görmemiş. Dikkat edin. Eğitim görmemiş. Sıradan kişiler olduklarını anlayınca şaştılar diyor. Ya diyorum ki neden şaştı bu insanlar? Şimdi onların kafası o dönemde de eğitim önemliydi. Ulan bunlar yani sıradan insanlar, basit yani balıkçılar bunlar. Ne ya bunlar? Hani onun bunun çocukları der gibi. Anlatabiliyor muyum? Ama bunlar şok geçirdi. Böyle bir basitlikte böyle bir değer fışkırıyor. Şaşırdılar. Neden? Bakın aynı ayetin devamı bize yanıt veriyor. İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. Bakın. Çok basit bir ifade kullanacağım. İsa'da olmak eşittir. Tekrar söylüyorum. İsa'da olmak eşittir. Yok bir daha okuyacağım ayeti. Çünkü İsa ile birlikte bulunduklarını fark ettiler. İsa'da olmak eşittir. Fark yaratıyor. İsa'da olmak fark yaratmalıdır zaten. Eğer İsa'da olmak sende bir fark yaratmadıysa, bir değişim oluşturmadıysa o zaman hayatını bir gözden geçir. Onun için önemsiyorum. Karar verirken düşünmek gerekiyor. Bir defa verilen bir karar, iki defa, üç defa, beş defa verilen bir karar değil değerli kardeşler. Ve 17. bölümde diyor ki 6. ayette dünyayı alt üst eden adamlar diye ifade ediliyor. Ya bakın ya, dünya tarihini değiştirdiler bu insanlar. Bugün bile İsa'dan önce, İsa'dan sonra diyoruz değil mi? Milattan önce, milattan sonra derken. Tarihi bile değiştirdiler. Bu insana 12 kişiyle ama onlardan dolayı değil, onlarda olandan dolayı değerli kardeşler. Bu müthiş bir değişimdir değerli kardeşler. Onun için her zaman söylüyorum, iman etmek, inanmak farklı şeyler. Dün İlahi kardeşin babası Vahit değil mi? O kardeşimle konuşuyordum. Ayak üstünde bana bir soru sordu. Ona verdiğim yanıtın aynısını burada size vermek istiyorum. Ve ayakta konuşurken inanmaktan konuştuk. Hatırlıyorsun değil mi? Ha. Ben ona dedim ki bakın, inanmak, iman etmek neden farklı? Ben burada da defalarca söyledim bunu. Ama söyleyelim. Bu çok önemli bir şey. İnanmak bir düşünceye, bir fikre. Bu inanç olabilir, bir felsefi açıklama olabilir. O düşünceye fikren katılmak oluyor. Fikren katılıyorsun. Diyorsun ki Recep'in dedikleri doğru ya. Recep yanlış bir şey söylemiyor. Ali yanlış söylemiyor. Fikret yanlış söylemiyor. İbrahim yanlış söylemiyor. Doğru ya diyorsun. Ama bu iman olmuyor. O doğruluğunu kabul etmek sadece ona katılmaktır. Yani onun düşüncesine katılmaktır. Ama iman etmek bunun daha da ötesine gidiyor. İman etmek, pisti dediğimiz söz, bel bağlamak demek Öztürkçe'de. Bağlanıyorsun, vagon lokomotife bağlandığı gibi. Lokomotif nereye giderse sen de onun arkasından gidiyorsun değerli kardeşler. O açıdan iman ettiğinde lokomotife bağlanmış olman gerekiyor. Aksi halde kendini aldatmış olursun. O kadar basit. Aksi halde kendini aldatmış olursun ya da kendimizi aldatmış oluruz. O nedenle Tanrı sözü harika biçimde bakın ne diyor? Yakup'ta Tanrı sözünü yalnız duymakta kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Ya neden uygulayıcıları da olun diyor? Çünkü diyor ki aksi halde diyor kendinizi aldatmış olursunuz. Kendinizi aldatmış olursunuz. Onun için değerli kardeşler, yine birkaç yıl önce burada paylaşırken iyi temel, kötü temel üzerinde konuşurken akıllı adamla akılsız adamı birbirine ayıran özellik neydi? Evet. Peki birinin kaya üzerine evini kurmasına neden olan faktör neydi? Öne çıkan faktör neydi? Tamam. Bakın burada şu çok önemli. Diyor ki akılsız adam diyor sözü duyup ondan sonra evini kumun üzerine koyan adama benzer diyor. Ama akıllı adamdan söz ederken diyor sözü duyup sözü yaşama koyan, uygulayan akıllı adama benzer. Demek ki onu akıllı kılan sözü yaşama sokmasıydı. Bu çok önemli bir şey. Demek ki hayata sokmamız gerekiyor değerli kardeşler. Onun için imanlı yerinde durmaz. Ya ileri gider bir süreç vardır ya da geriye giden bir süreç vardır. Yerinde durmaz değerli kardeşler. Neden? Çünkü iman hareket halinde. Bu geriye doğru olabilir, ileriye doğru olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ama kesinlikle hareket halindedir değerli kardeşler. Onun için sözü duymak yetmiyor. Sözü eyleme dönüştürmemiz gerekiyor. O elde ettiğimiz değerleri eyleme soklamamız gerekiyor. Başka bir ifadeyle söz her birimizin hayatında vücut alması gerekiyor. Hareket halinde olması gerekiyor. Demek ki itaat etmeksizin kutsal sözü okumak, öğrenmeye çalışmak sende kesinlikle bir değişim yaratmayacak. Anlaşıldı mı? İtaat etmeksizin kutsal sözü okumak, öğrenmek, üzerinde eğitim görmek sende hiçbir değişim yaratmayacaktır. Değişim itaat eylemine bağlı. O eylemde saklı değerli kardeşler. Onun için hayatımız gerçekten eğer değişmişse Rabbi hoşnut edecek nitelikte bir hayat olması gerekiyor. O yönde devam eden bir hayat olması gerekiyor. Eğer Rabbi hoşnut eden bir hayat değilse, değişmemiş ise hayatımız hoplayıp zıplayarak haleluya demenin ne faydası var? Hiçbir faydası yok. Koca bir hiç değerli kardeşler. Kendini kandırmaktan başka bir şey değil. Bu kadar açık, bu kadar net. Doğru olan okuduğunu, öğrendiğini yaşama sokmakla ilişkili. Evet, hangi eğitim düzeyini almış olursan, düzeyinde olursan ol. İsa Mesih'te olmak fark yaratıyor. Hamdolsun. Şimdi dikkat edin lütfen. Bu kişiler İsa Mesih'in çağrısı karşısında ne yapıyorlar? Ağlarını geride bırakıyorlar ve İsa'nın ardından gidiyorlar. Ve bu balıkçılar Rabbin ellerinde çok daha üstün bir araç olaraktan kullanılıyorlar. İnsan avlayan, insan tutan balıkçılar olarak. Demek ki o zaman şöyle bir ilke karşımıza çıkıyor. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Tanrı kişiyi bir araç olarak kullanabilmek için bir nitelik arıyor mu? Yani sende şu özellikler olması lazım ki, hani Musa'nın dediği ben konuşmasını bilmiyorum. Ben gencim. Yeremia'da öyle değil mi? Yani arıyor mu? Hiçbir özellik yok. Ama özellik aramıyor. Nitelik aramıyor ama ne yapıyor? Recep gibi adamı alıyor, nitelikli duruma getiriyor. Nitelik aramıyor ama nitelikli duruma getiriyor. Bu da Rabbimizin öne çıkan en önemli özelliği. Basit basit balıkçıları insan tutan balıkçılar durumuna getiriyor değerli kardeşler. Belki bazılarımız aramızda kendini çok basit sıradan görüyor olabilir. Ama Rabbin egemenliğinde çok yüce bir yere sahipsin. Bunun altını önemli çizmek istiyorum. Rabbin görkemi, yüceliği tüm dünyada sergilensin diye seni bir araç olarak kullanmak istiyor. Ya bu güzel değil mi? Nitelikli duruma getiriyor ve bir araç olarak seni kendi yüceliği için, kendine yücelik getirmek için kullanmak istiyor, görevlendiriyor. Hepimiz dünyanın ışığıyız, hamdolsun. Tanrı'ya ait olduğumuz için. Bundan daha büyük bir değer düşünemiyorum. Bu çağrı bizi aynı zamanda da Rab ile paydaşlık içerisine girmemizi sağlıyor. Ardından gelin diyor. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Bu nedir? Aynı zamanda da dostluğa çağrıdır. Bu aynı zamanda da yoldaşlığa çağrıdır. Rab Tanrı kişiyi çalışmaya, hizmete çağırmıyor sadece. Bakın, aynı zamanda da onda olan birlikteliğin tadını çıkarmaya da çağırıyor. Çıkarıyor muyuz Rab ile olan birlikteliğin tadını? Bu içinde yaşadığımız dünyada. Bu güzel işte. Eğer çıkarıyorsak ne mutlu bize değerli kardeşler. Ve bu birliktelik, bu güzel tat sadece burada değil, Rabbin yanına gittiğimizde de kesintisiz olarak sonsuza dek devam edecek. Bu da harika bir şey değerli kardeşler. Demek ki sonu olmayan bir beraberlik. Bunun altını çizmek istiyorum. Gelin şimdi bu kurtuluş haberini müjdeleme işine bakalım. Balık avlamaya şöyle diyeyim. Balık avlamak ile insan avlamak tabiri, deyimi yerindeyse çok farklı şeyler. Şimdi ben gençken İzmirli olduğum için deniz çocuğuyum. Böyle kafa dağıtmak için misinayı elime alıp, o zamanlar böyle misina da yoktu. Normalde böyle sallıyorduk. diye böyle. Tamam mı? Şimdi otomatikman böyle sopa var, sopayla atılıyor. Balık tutmaya giderdim. Ben balık tutmaya gittiğimde yanında birisi olması gerekmiyor. Yani yanında birisi olmadan iyi bir şekilde, güzel bir şekilde balık avlayabilirsin. Ama insan avcısı olabilmek için Rab olmadan olmuyor. Fark bu. Yani teknede Rab olması lazım. Eğer teknede Rab yoksa, kaptan Rab değilse, tayfaların uğraşı boşunadır. Tayfa nedir biliyorsun? Gemideki mürettebat. Yani orada çalışan mürettebat, işçiler, tayfalar. Demek ki hizmet alanımız hangi hizmet alanı olursa olsun, o hizmet alanı içerisinde kaptanımız, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih olması gerekiyor. Balık tutmak için gerekmiyor birisi yanında olsun. Ama insan tutabilmek için Rab olmaksızın yapmak boşuna uğraştır. O kadar basit. Doğru mu? Hatta balık tutarlarken İsa ne dedi? Bu tarafa atın dedi. Değil mi? Her yerde her şeyi nasıl olduğunu gören bir Tanrı hamdolsun. Doğru mu? Demek ki Rab'siz bu işi götüremeyiz değerli kardeşler. Rab mutlaka ve mutlaka olması gerekiyor. Neden? Çünkü ne diyor orada? Beni izleyin diyor. Demek ki onun ardından gitmek bizim insan avcıları olabilmemizi sağlıyor. Onun ardından gidiyorsak bunu başarıyla yerine getirmemiz mümkün hale geliyor sevgili kardeşler. Gelin sadece yapan, hani yapıyormuş gibi olanlar olmayalım. Gerçekten de değerli kardeşler onunla birlikte yapanlar olalım. Onun için diyorum ki Rab ile, yeri geldiğinde söylüyorum bunu, tekrar söyleyeceğim. Rab ile birlikte, biz çünkü öyle diyoruz ya, Rab için ben bunu yapıyorum. Doğrudur. Rab için ben bunu yapıyorum. Bu da doğrudur. Ama Rab için ne yaptığın önemli değil. Şaşırıyorsunuz değil mi? Ama Rab ile birlikte ne yaptığın asıl önemli olan. Rab için yaptığını düşünüyor olabilirsin ama gerçekten Rab içinde mi? Bu koca bir soru işareti. Onun için gelin onunla birlikte yapanlar olalım. Mışçasına değil Ama onunla birlikte devam edelim. Çok yaşa sevgi. Rab'de yaşa daha doğrusu. Demek ki o bizi sorumlulukla görevlendirmiyor. Aynı zamanda da paydaşlık içerisine, paydaşlık içerisinde olmamızı istiyor. Yani birinci olaraktan ne dedik? Yüce bir yaşama çağırıyor bizi Tanrı. Doğru mu? Birinci nokta. İkincisi, yüce bir paydaşlığa çağırıyor. Üçüncüsü ve son noktamız. Paydaşlığa çağırdı ikincisi, birincisi de yaşama çağrı. Üçüncüsü de değerli kardeşler, yüce bir göreve çağrı. Hizmete çağrı. Demek ki diyebiliriz ki bugün aslında imanlarda eksik olan bu nokta bana göre. İman ediyorlar, Tanrı'nın çocukları oluyorlar ama hizmet etme konusunda çok çok ağırız. Ben de yıllardır kilise içerisinde koşan bir insanım. Ali bile bırakmak zorunda kaldı. Değişim görmeyince. Yıllardır uğraştı, değişim görmeyince bırakmak zorunda kaldı. Evet. Öğrenciler bu görevi harika bir şekilde yerine getirebilmişlerdi değerli kardeşler. Rableriyle birlikte. Onun için biz hangi oranda bu sorumluluğu ciddiye alırsak o oranda başarı elde ederiz. Rabbin sözünü ciddiye aldığımız gibi, öneme aldığımız gibi bu hizmet sorumluluğunda, görev sorumluluğunda aynı şekilde ciddiye ve öneme almamız gerekiyor değerli kardeşler. Çünkü eğer sen katıldığın o düşünceyi yönünde adımlarını atmıyorsan hiçbir faydası yok. Doğru mu? Seni değiştiren o düşünce yönünde sen adımlarını atman gerekiyor değerli kardeşler. Bunu yapmak için de seminerlere katılman da gerekmiyor. İncil okuluna da gitmen gerekmiyor. Bu hizmeti yapabilmek için, kurtuluş haberini başkalarına götürebilmek için sevgili kardeşler. Samirelli kadın eğitim görmüş müydü? Ha? Kuyu başında muhteşem bir konuşma yaptılar. Değil mi? Değişim sonrası testiyi attı, koştu kasabaya anlattı ne duyduysa. Ve kasaba iman etti. Değerli kardeşler. Ya düşün. Demek ki benim sorumluluğum aldığım kurtuluşu götürmektir. İsa da yürüye yürüye diyor ki anlata anlata kurtuluş haberini konuşa konuşa Celile'ye doğru gitti. Doğru mu? Bu bir, güzel bir resim bizim için. Anlata anlata hayat devam edecek. Paylaşa paylaşa hayat devam edecek değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz Yuhanna 21. bölümde 20. bölümde şöyle diyor 21. ayette. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Ve bu görevi ciddiye alan Pavlos tüm yüreğiyle şunu söyleyebilmişti. Tek amacım çalışma dönemimi ve Rab İsa'dan aldığım hizmeti sona erdirmektir diyor. Dikkat edin. Bu hizmet Tanrı kairosunun, Tanrı inayetinin sevinç getirici haberine tanıklık etmektir. Görebiliyor musunuz değerli kardeşler? Habercilerin işte 20. bölümde. Demek ki Pavlos'un en büyük arzusuydu Rab Tanrı'yı hoşnut etmek. Nasıl hoşnut ediyordu? İyi haberi, kurtuluş haberini vere vere. Tatmin oluyordu, hoşnut oluyordu değerli kardeşler. Onun için çok gönül rahatlığıyla Timoteos'a şunları söyleyebildi yürekten gelen sözlerle. Genç hizmetçi, onun öğrencisi değil mi? Ne dedi Timoteos'a? Şunu söyledi. Sağlıklı yarışı koştum Timoteos. Yarıştım diyor. Koşu alanının sonuna ulaştım. İmanı korudum. Keşke sona doğru yaklaşmaktayken aynı sözleri bizler de kullanabilsek. Bu iman hayatını sürdürürüz ya. Biz de sona doğru gidiyoruz. Yani fiziki anlamda. Ama o dönem yaklaşmaya başladığında hepimiz bunu söyleyebilsek keşke. Sağlıklı yarışı yarıştım. Amin. Zaten onsuz dedik ya, kaptan olması lazım. Koşu alanının sonuna ulaştım. İmanı korudum. Bakın, O dönemde yanlış öğretiler yaygındı. Doğru mu? Ama yaygın öğretiler, o yanlış, çirkin, yanlış öğretiler olmasına karşın sapmadan, yana, oraya, buraya kaymadan, o aldığı sağlam öğretide bozulmadan görevini sonuçladı Pavlos. Doğru mu? Bu çok önemli. O dönemde de yanlış öğretilerin cirit attığı bir dönemdi. Bugün de günümüzde birçok yanlış öğretilerin cirit attığı bir ortamda yaşıyoruz değerli kardeşler. Sonra ne yaptı Pavlos? Bir şey yaptı. Çok önemli. Timoteos'a teslim etti. Doğru mu? Yani diyebiliriz ki Pavlos koştu. Ve Timoteos'a teslim etti. Timoteos da arkasından gelenlere teslim etti. Onlar arkasından gelenlere bize kadar geldi. Bunu bir bayrak yarışı gibi düşünün. Hani bayrak yarışını biliyor musunuz? 7-8 kişi başlıyor. Bayrağı alıyor, koşuyor. Geldiği zaman öbürü böyle durmuyor. Hani bayrağı alacak olan kişi böyle durmuyor. Hareket halinde alınca hızı devam etsin diye. Demek ki onun için söylüyorum. İman hayatı hareket halinde olması lazım. Oturduğumuz yerde hizmet olmuyor. Tamam mı? Aldı. Timoteos'a teslim etti. Bize teslim etti. Biz ne yapacağız? Biz de bizden sonra geleceklere teslim edeceğiz. Ama biz iyi bir şekilde koşmamız lazım ki doğru bir zamanda, doğru bir anda bayrağı teslim etmiş olanlar olalım değerli kardeşler. Sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım. Bunlar çok büyük bir merak içerisine düşmüş olmalılar mutlaka. Bunu duyduklarında. Ne anlama geliyordu insan tutan balıkçılar olmak? Bunu öğrendiler mi bu haberi aldılar? Tam olarak da anlamadılar aslında. Ama sonra anladılar. Ne zaman anladılar? Bence Zakai'nin evine geldiklerinde. Bakın 19. bölüme bakar mısınız? Luka 19. Orada Zakai'nin evine geldiklerinde öğrenciler bu görevin, insan tutma görevinin ne anlama geldiğini orada anladılar. Aydınlığa kavuştular değerli kardeşler. 10. ayette ne diyor? Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Nedir insan avcısı olmak? Kaybolanın kurtuluşuna aracı olmaktır. Bunu öğrenciler net bir şekilde öğrendiler. Demek ki kaybolanları kurtarma sorumluluğu içine sokuyordu Rab Tanrı onları. Demek ki Rab de bizleri kurtardığında sadece bizleri kurtarmakta kalmıyor, aynı zamanda da sorumluluk veriyor değerli kardeşler. Evet, Tanrı dünyayı sevdi. Biricik oğlunu verdi. Benim dilim Türkçe. Ahun'un dili bizim Süryanice ana dili. Değil mi Ayhan kardeş? Sizin ana diliniz Süryanice. Thomas kardeşimin dili Almanca. Sevgili eşinin Uydun dili İsveç mi? Norveç. Norveççe. Kürtçe olan, ana dili Kürtçe olan var. Türkçe olan var. Azeri Türkçesinde olanlar var. Ana dili. Doğru mu? Peki sevginin dili ne? Sevginin dili vermektir. Bu kadar basit. Sevdi verdi. Eğer Rab seni sevdiyse, sevdiğini görüyorsan o zaman ondan aldığın o güzel değerleri vermeye devam et. Göl olma. Akarsu ol. Evet. Çünkü aldıkça çürüyorsun. Göl kokuyor ama akarsu bizi tazeliyor değerli kardeşler. Peki diyebiliriz ya biz kimlere götüreceğiz bu iyi haberi? Kimler olması gerekiyor? Burada bir ayrım var mı? Ayrım yok. Nereden anlıyoruz? Bak bir ayet okuyacağım oradan anlayabilirsiniz. Habercilerin işte 26. bölüm 20. ayet. Çok ilginç. Habercilerin işleri 20, ayet 26'da diyor ki önce Şam diyor. Ve Yerişalim halkını, Sonra bütün Yahudiye bölgesini, ondan sonra burada kalmıyor Yahudiye bölgesinde. Diyor ki, öteki ulusları, yani bizleri de içine alıyor. Diğer bütün ulusları, İbranilerin dışında, yani Yahudi halkının dışında olan diğer bütün ulusları, tövbe edip Tanrı'ya dönmeye çağırdım diyor. Demek ki kim? Ayrım yok. Cins ayrımı yok. Yaş ayrımı yok. Millet ayrımı yok. Tüm uluslara. Herkese iyi haber götürülmesi gerekiyor. Onun için bu sokak çocuklarında arasında çalışan, ayrım yapmaksızın, sokaklarda, sokak çocuklar arasında çalışan insanlara bazen hayran kalıyorum. Geçenlerde bir rapor okudum. Gerçekten hayran kalıyorum. Birçoğu eroinden kurtuldu. Bakın, bizim ülkemizde de, ben bilmiyorum o oran ne kadardır bilmiyorum ama çoktur belki. Ama Bali diyorlar. Bali'yi biliyor musunuz? Bali. Bir tutkal markası. O ayakkabıları yapıştırıyorlar. Onlar tabii belki esra şey pahalı olduğu için torbaya koyuyorlar Bali'yi. Çekiyorlar, kafa buluyorlar ve saldırgan bir hale geliyorlar. Bakın bu çok korkunç bir şey. Ben diyorum ki ülkemize bu insanlar arasında çalışan ama ülkemizin hükümeti bunu bir şekilde mutlaka değişik açılardan yapıyor. Ama tüm insan aslında bunlarla sorumlu olması lazım. Bunların kurtuluşuna ön ayak olmaları gerekiyor. O ülkenin geleceği için. O ülke hangi ülkeyse. Aslında dünya iyiye gitmiyor değerli kardeşler. Daha kötüye giden bir süreç içerisindeyiz. Onun için bir çocuğun, bir kız çocuğunun birçok bebeği var. Yani kimlere gideceğiz onu birazcık açıklamak istiyorum küçük bir örnekle. Bebekleri var. Çok tatlı böyle bir sürü değişik bebekleri var. Bizim Sabiha'nın, İbrahim ve Songül'ün çocuklarının bir tane bebeği var. Böyle ismini bilmiyorum. Ama o kızın birçok bebekleri var. Ve komşusu bir gün merak ediyor ziyarete geldiğinde. Diyor ki ya kızım diyor, ben çok merak ediyorum, sen bu kadar bebeğe sahipsin. Bunların içerisinde hangisini daha çok seviyorsun diyor. Kız çocuğu bakıyor komşusunun gözünün içerisine. Diyor ki söyleyebilirim diyor sana hangisini sevdiğimi. Ama lütfen diyor bana gülmeyeceksin. Beni alaya almayacaksın diyor. Komşu diyor ki hayır kesinlikle alaya almayacağım, söz veriyorum diyor. Kesinlikle alaya almayacağım. Bana söyler misin? Çocuk alıyor. İçlerinden bir bebeği seçiyor, ona gösteriyor. Bebeğin saçı yok. Tamam mı? Burnu kırılmış. Bir kolu eksik. Bir bacağı eksik. Komşu şaşırıyor ya, bu kadar güzel bebekler içerisinde bunu mu seviyorsun? Ne diyor biliyor musunuz? Bakın diyor, eğer ben bu bebeği sevmemiş olsaydım o bebeği kimse sevmez. Rab Tanrı diyor ki kimsenin sevmediklerini sevmenizi buyuruyorum. Çünkü dün söyledim Ezekiel, Tanrı kötü kişinin ölümünden zevk almaz. Kötü kişinin kötü yolundan dönüp yaşamasından zevk alır. Timoteus'a yazmış olduğu ilk mektubunda da diyor ki o bütün insanların, bakın ayrım yok, bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Rab Tanrı hastalara, sakatlara, gerçekten de terk edilmişlere, cezaevinde olanlara, ihtiyaç içinde olanlara gitmemizi ve onların da İsa Mesih tarafından sevindiklerini söylememizi buyuruyor değerli kardeşler. Rabbimiz ne yaptı? Tanrı'nın müjdesini duyura duyura Celile'ye gitti. Bizler de iyi haberi ulus ayrımı yapmadan duyura duyura ne yapacağız? İman hayatını sürdürmeye devam edeceğiz değerli kardeşler. Belki bizler de değişik işlerde uğraşan insanlarız. Tamam, biz tam gün olaraktan Ali ve ben Rabbin işinde koşuyoruz. Onun öncesinde elektrikçi olaraktan çalıştım. Sonra NATO'da memur olaraktan çalıştım. Ali de ondan önce değişik alanlarda çalıştı. Ama şimdi Rabbin hizmetinde tam gün olaraktan hizmet ediyoruz, çalışıyoruz. Sizler de Rabbe hizmet ederken değişik meslekleriniz olabilir. Değişik alanlarda çalışıyor olabilirsiniz. Kiminiz işçi olabilir, kiminiz öğretmen, mühendis olabilir, kiminiz doktor olabilir, kiminiz de devlet memuru olabilir. Ama Rabbimizin bizler için de farklı bir düşüncesi var. Kurtuluş haberini tüm canlara ulaştırma işinde birer alet olmamızı istiyor. Memur da olsan, doktor da olsan, mühendis de olsan. Eğer imanlıysan bu görev sana verilmiştir. Dikkat edin, bu görev meleklere verilmedi. Bakın ne diyor Korintos'a yazmış olduğu ikinci mektupta. Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı. Sonra diyor ki bize barıştırma görevini verdi. Kime verdi bu görevi? Bizlere verdi. Tanrı çocuklarına verdi. Değerli kardeşler. Tanrı'nın barışmaya ihtiyacı var mı? Ama bizlerin barışmaya ihtiyacı var. Doğru mu? Gelin bu önemli çağrıyı insanları, değerli kardeşler, insanların Rab Tanrı'yla barışma görevini önemseyelim, ciddiye alalım. Başka bir ifadeyle insan tutan balıkçılar olma gayreti içinde olalım. Hendilleri kapatarak. Gelin değerli kardeşler, gerçekten de insan tutan balıkçılar olma gayreti içinde olalım. Ne yaparak? Hendilleri kapatalım da iyi haberi paylaşarak. Doğru mu? Birinci nokta, yüce bir yaşama çağrı. İkinci nokta, yüce bir paydaşlığa çağrı. Üçüncü nokta, yüce bir göreve çağrı. Eğelim yüreklerimizi. Değerli kardeşler, iman etmiş olabilirsin. Ama hangi oranda Rab ile olan ilişkin sağlıklı noktada ben bilmiyorum. Hangi oranda yüklendiğin, sana verilmiş olan bu sorumluluğu hangi oranda sen devam ettiriyorsun onu da bilmiyorum. Ama bir fırsat olabilir sizin için burada. İman etmiş olan kişiler için bir fırsat olabilir. Güzel bir fırsat olabilir. Tekrar yeni bir sayfa açmak için. Bu yönde yeni bir adım atmak için. Rab yüreğimizin kapısını çalıyor ama zorlamıyor. Önümüze koyuyor bu sorumluluğu. Karar sizin.